Ayrım 15.
Sayfa 131. Ama Pyotr Stepanovich sizin bu işten anladığınızı, bir basım evi kurup işletebilecek yetenekte olduğunuzu İsviçre'deyken bize söylemişti. Üstelik bize birkaç satır mektup da yazacaktı ama ben unuttum. Şimdi anımsıyorum, o zaman Şatov'un yüzü değişti. Birkaç dakika kadar olduğu yerde kımıldamadan durdu, sonra birden odadan çıktı. Liza kızdı, bana döndü. Hep böyle çıkar gider mi diye sordu. Omuzlarımı silkmeye kalmadı, Şatov gene içeri girdi, masaya doğru yürüdü, elindeki gazete paketini oraya bıraktı. Size yardım edemeyeceğim, vaktim yok. Liza sıkıntılı ve yalvaran bir sesle, niçin, niçin diye sordu. Bana gücenmiş gibi bir haliniz var. Bu sesin tonu Şatov'u hissedilir derecede etkiledi. Birkaç dakika gözlerini kırpmadan, sanki onun ta ruhunun içini görmek istiyormuşçasına genç kıza baktı. Hepsi bir diye hafif bir sesle mırıldandı. İstemiyorum. Bu sefer bütün bütün çıkıp gitti. Liza fena halde bozuldu. Üstelik böyle bir davranıştan bu kadar alınması tuhafıma gitti. Mavriki Nikolayevich yüksek bir sesle, şaşılacak kadar tuhaf bir adam dedi. 3. Kuşkusuz tuhaf bir adamdı ama bu işte benim anlayamadığım pek çok yan vardı. Burada içten pazarlık vardı. Bu yayın öyküsüne pek inanmıyordum ben. Sonra delilleriyle diye açık açık birisini ele vermekten dem vuran o budalaca mektup. Kimsenin mektubun bir kısmı üzerinde durmayışı, hemen başka şeylerden söz edilmesi. Sonunda basım evi kurma öyküsü ve bunun üzerine Şatov'un birdenbire kalkıp gitmesi. Bütün bunlar bana ben gelmeden önce benim bilmediğim bazı şeyler geçmiş olduğu, dolayısıyla beni ilgilendirmediği, orada varlığımın fazla olduğu düşüncesini verdi. Zaten gitme zamanı da gelmişti. İlk ziyaretimde fazla bile oturmuştum. Yelizaveta Nikolayevna'dan izin istemek üzere davrandım. Genç kız benim orada bulunduğumu unutmuşa benziyordu. Derin bir düşünceye dalmış, hep öyle masanın yanında ayakta duruyor, halının üzerindeki bir noktaya bakıyordu. Alışmış olduğum sevecen sesiyle, "Ah siz de mi gidiyorsunuz, gene görüşelim." diye mırıldandı. "Stepan Trofimovic'e lütfen selamlarımı söyleyin, en kısa bir zamanda gelip beni görmesini rica ederim. Mavriki Nikolayevich, bakın Anton Lavrentievich gidiyor. Annemi mazur görün, sizinle gelip vedalaşacak değil." Oradan çıktım, merdivenin alt basamaklarına inmiştim ki arkamdan bir hizmetçi geldi, sahanlıkta bana "Hanımefendi sizi rica ediyor." dedi. "Büyük hanımefendi mi, Yelizaveta Nikolayevna mı?" "Evet, o." Liza'yı bu sefer biraz önce oturduğumuz büyük salonda değil, ona bitişik kabul salonunda buldum. İki salonun ara kapısı, öte yanda yalnız kalmış olan Mavriki Nikolayevich'in üzerine kapanmıştı. Liza beni gülümseyerek karşıladı ama yüzü solgundu. Salonun ortasında kararsız bir halde ayakta duruyordu. Birdenbire bir şey söylemeden elimden tutup pencereyi götürdü. En küçük bir direnmeye bile izin vermeyen, ateşli, istekli, sabırsız bir bakışla gözlerini gözlerime dikerek "Hemen onu görmek isterim." dedi. "Gözümle görmeliyim. Çok rica ederim. Bana yardım edin." Korkuyla "Kimi görmek istiyorsunuz Yelizaveta Nikolayevna?" diye sordum. "Lebyatkin'in kız kardeşini, Topal kızı." "Gerçekten Topal mı?" Şaşaladım. Onun için her şeyi göze aldığımı belirten bir çabuklukla ve fısıltıyla "Ben hiç görmedim ama Topal olduğunu söylüyorlar. Daha dün duydum." diye mırıldandım. "Onu görmem gerek. Kesinlikle görmeliyim. Bu işi bugün ayarlayabilir misiniz?" Liza'ya karşı içimde derin bir acıma duydum. "Olanağı yok, hem bu işi nasıl yapacağımı da bilmiyorum." diyerek onu bu işten vazgeçirmeye çalıştım. "Şatov'a uğrayayım." "Bu işi yarın ayarlamazsanız ben kendim gideceğim, kendi başıma. Çünkü Mavriki Nikolayevich benimle birlikte gelmek istemedi. Bütün umudum sizde, başka tanıdığım yok." Şatov'la pek fena konuştum. "Sizin çok dürüst bir insan olduğunuza inanıyorum. Benim için ne olursa olsun her şeyi yapmaya da hazırsınız sanırım. Bu işi ayarlayın." Ona elimden geldiğince her konuda yardıma can atıyordum. Bir an düşündükten sonra dedim ki, yapacağım şey şu, ben kendim bugün gidip kızı göreceğim, kesinlikle, kesinlikle. Onu görmenin yolunu bulacağım. Onurum üzerine söz veriyorum. Yalnız Şatof'a durumu açmama izin verin. Ona bunu benim istediğimi söyleyin, uzun süre bekleyemem. Demin ona yalan bir şey söyledim. Belki de çok temiz bir insan olduğu için kalkıp gitti. Olası ki onu kandırmaya çalışır gibi bir halim vardı, buna canı sıkıldı. Ona yalan söylemiyorum. Gerçekten istiyorum. Bir basım evi kurayım, kitaplar basayım. Şatof temiz bir insandır, çok temiz bir insan diye onu onayladım. Bu işi yarına kadar ayarlamazsanız ben kendim gideceğim, ne olursa olsun. İsterse bütün kenti öğrensin. Ben bir an duraksadıktan sonra size yarın 3'ten önce gelemem dedim. Peki saat 3'te dedi. Sonra gülümseyerek, dün Stepan Trofimovich'in evinde sizin bana karşı içten bir yanınız olduğunu aklımdan geçirmem demek yerindeymiş diye ekledi. Sonra elimi çabukça sıkarak tek başına kalmış olan Mavriki Nikolayevich'in yanına koştu. Bir yandan üstlendiğim işin, bir yandan da olup biten şeyleri anlayamamanın yükü altında ezilerek oradan çıktım. Tanımadığı bir adama açılarak kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyecek kadar büyük bir sıkıntıya düşmüş bir kadın görmüştüm. Kendisi için o denli ağır bir anda bile kadınca gülüşü, bir gün önce bende sezdiği duyguları ima edişindeki tavrı, bütün bunlar yüreğimde derin bir iz bıraktı. Ama ona karşı içimde bir acıma duygusu vardı, yalnız acıma, başka bir şey değil. Sırları benim için hemen kutsal oldu. Şu anda biri gelip de o sırları bana açıklamaya kalkışsaydı, hemen kulaklarımı tıkar, bir sözcüğünü bile dinlemek istemezdim. Ama içimde bir ön sezi vardı. Bununla birlikte nasıl davranabileceğimi kestiremiyordum. Sonra ayarlamayı üstlendiğim işi de doğru dürüst kavramış değildim. Bir görüştürme, ama nasıl, ne türden bir görüştürme? İkisini karşı karşıya getirmenin kolayını nasıl bulmalıydı? Yardımını esirgeyeceğini bildiğim halde umudum Şatof'taydı. Sonunda kalktım gittim. 4. Onu evinde ancak akşamın saat 8'inde buldum. Şaştığım şey, evinde konuk vardı. Alexey Niliç'li Virginsky'nin karısının kardeşi Şigalev adında biri. Bu Şigalev anladığıma göre 2 aydan beri kentimizde bulunuyordu. Nereden geldiğini bilmiyorum ama Petersburg'da çıkan ilerici bir dergide bir yazı yayınlatmış olduğunu duymuşluğum vardı. Virginsky bir gün bize rastlayarak sokakta tanıştırmıştı. Yaşamımda hiçbir insan yüzünde bu kadar sarılık, hüzün ve sıkıntı görmemiştim. Bu adamda adeta kıyamet gününü bekleyen bir hal vardı. Hem de öyle hani belli olmayan bir tarihte ve aslı çıkmaz kehanetlere dayanaraktan değil, tam tamına belirlenmiş bir anda ve örneğin yarın saat 10:25 geçe olacağını bilen bir durum. O tanışma dolayısıyla iki sözcük ya konuşmuş ya konuşamamıştık. Ama birbirimizin elini iki suikastçı gibi sıkmış olduğumuzu anımsıyorum. Yüzünde en çok gözüme çarpan şey kocaman kulakları olmuştu. Hem de nasıl büyük. Uzun, geniş ve etli olan bu kulaklar kafasında ayrı ayrı dikiliyordu. Kaba ve ağır davranışlıydı. Liputin günün birinde bölgemizde bir flanster kurulmasının olanaklı olduğunu aklından geçirseydi, bu adam bunun hangi gün, hangi saatte kurulacağını kesinlikle bilirdi. Üzerimde kötü bir etki yapmıştı. Konuklardan pek hoşlanmayan Şatof'un evinde ona rastlamam bana pek tuhaf geldi. Merdivenleri çıkarken yüksek sesle ve üçünün birden konuştuklarını duydum. Sanırım tartışıyorlardı. Ama ben içeri girer girmez sustular. Ayakta konuşuyorlardı. Beni görünce hemen oturuverdiler. Öyle ki ben de hemen oturmak zorunda kaldım. Budalaca susuşları tam 3 dakika sürdü. Şigalev beni tanıdığı halde tanımamazlıktan geldi. Herhalde hakkımda kötü düşündüğünden değil, öylesine anlamı olmadan. Alexey Niliç'le sessizce, neden bilmem, el sıkışmadan selamlaştık. Şigalev hemen kalkıp gideceğimi pek saf biçimde sanarak kaşları çatık bön bön bana bakmaya başladı. Sonunda Şatof sandalyesinden kalktı. Ötekiler de ona uydular, vedalaşmadan çıkıp gittiler. Yalnız Şigalev kapı eşiğinde Şatov'a hesap vermek zorunda olduğunuzu unutmayın dedi. Şatov, cehennemin dibine gitsin hesaplarınız, şeytana mı hesap vereceğim diye cevap verdi. Onları uğurladıktan sonra kapıyı sürgüledi. Dudağını çarpıtıp gülümseyerek kas kafalılar dedi. Yüzü kızgındı, yüzüme baktı. Söze önce onun başlamasına şaştım. Başka zamanlar ona konuk gittiğimde ki elbet pek seyrek bir köşeye çekilip oturur asık bir yüzle yalnızca benim sorularıma cevap verirdi. Ta neden sonra kendiliğinden konuşmaya başlardı. Dahası var kendisine hoşça kal deyip de gideceğiniz zaman hep hırçın bir tavır takınır ve size kapıyı bir düşmanından kurtuluyormuş gibi bir davranışla açardı. Dün Alexey Nilish ile çay içtik dedim. Herhalde tanrısızlık budalası. Şatov bitmiş olan mumun yerine bir yenisini dikerek homurdandı. Rus dinsizliği dedi. Bir şakadan öteye geçmez. Hayır, bu pek şakacı bir adam gibi gelmiyor bana. Doğru dürüst konuşamıyor bile. Nerede kaldı şaka etmek? Köşede bir sandalyede dirseklerini dizlerine dayamış oturan Şatov usulca ''Bunlar kağıttan adam'' dedi. ''Bütün bunlar uşaklıktan ileri geliyor.'' Bir an sustuktan sonra ''Burada nefret de gizleniyor'' diye devam etti. ''Rusya'da birdenbire büyük bir değişiklik olsa, hem de onların düşündükleri gibi ve ülke son derece mutlu, kıvançlı bir duruma gelse, bundan müthiş bir surette mutsuz olacaklar gene onlardır.'' Artık nefret edecekleri, yüzüne tükürecekleri adam, dillerine dolayacakları şey kalmayacak. Bütün bunlarda Rusya'ya karşı hayvanca bir kin, bu adamların iliklerine işlemiş bir kin var. Bir gülümseme maskesi altında başkalarının gözünde saklanan gözyaşı sorunu değil bu iş, diye bayağı köpürerek bağırdı. Bu görünmez gözyaşları sözü kadar sahte bir söz Rusya'da bugüne kadar söylenmedi. Ben gülerek, ''Ne demek istediğinizi ancak Tanrı bilir.'' dedim. O da güldü. ''Gerçekten.'' dedi. ''Siz ılımlı bir liberalsiniz.'' Sonra birdenbire, ''Biliyor musunuz?'' dedi. ''Uşaklık derken herhalde saçmaladım. Kuşkusuz bana uşağın oğlu olan sensin, ben uşak değilim.'' diye cevap vereceksiniz. ''Aklımdan geçmedi, neler söylüyorsunuz?'' ''Özür dilemeyin, sizden korkum yok.'' Eskiden yalnızca bir uşağın oğluydum, şimdi kendim uşak oldum, tıpkı sizin gibi. Bizim liberal Rus her şeyden önce uşaktır. Hep ayakkabısının tozunu alacağı birinin peşindedir. Nasıl ayakkabı? Bu kinayeli söz niçin? Kinaye bunun neresinde? Gülesiniz geliyor. Stepan Trofimovich benim için bir taş altında ezilip kalmış ama ölmemiş, çırpınıp duruyor demek de haklı. Gülünç bir buluş doğrusu. Almanların sizi çileden çıkardığını Stepan Trofimovich gülerek söylüyor diye cevap verdim. Ne de olsa biz Almanlardan bazı şeyler aldık. 20 kapik aldık, karşılığında kendi cebimizden 100 ruble verdik. Bir dakika kadar sessiz oturduk. Amerika'da mı yakalanmış bu hastalığa? Kim? Kirilov. Orada 4 ay bir salaşın kuru tahtaları üzerinde yatıp kalktık. ''Nasıl, siz Amerika'ya gittiniz mi?'' diye şaşkınlıkla sordum. ''Bana bundan hiç söz etmemiştiniz.'' ''Nesinden söz edeyim? 2 yıl önce son meteliğimizi de verip 3 kişi bir göçmen vapuruyla soluğu Amerika'da aldık. Amacımız da Amerika'daki işçi yaşamını kişisel olarak tatmak, en ağır toplumsal koşullar altındaki bir adamın durumunu nefsimizde deneyerek öğrenmekti.'' Gülmeye başladım. ''Dostum, soluğu Amerika'da almaya gerek yoktu. Hasat zamanı bizim taşrada herhangi bir yere gitmeniz, deneyim edinmeye yeter de artardı bile.'' dedim. Bir yüklenicinin yanına işçi yazıldık. 6 Rus'tuk, onun yanında işçi olarak çalışan. Öğrenciler, hatta çiftliklerinden kalkıp gelmiş arazi sahipleri, dahası subaylar. Hepsi de aynı büyük amaç için gelmiş kimseler. Kısacası kanter içinde çalıştık. Kirilov ve bende güç kalmadı, hasta düştük. Daha fazla dayanamadık, ayrıldık. Bizi çalıştıran herif hesap görürken alacağımızı dalavereye getirdi. Aramızdaki anlaşmaya göre bize 30 dolar ödeyeceği yerde çıkarıp bana 8 dolar verdi. Kirilov'la ben 4 ay o küçük ilçede kuru döşemeler üstünde yattık. O bir şey düşünürdü, ben başka bir şey. Oradayken dayak da yedik. Demek yüklenici size dayak da atıyordu. Hem de Amerika'da. Kim bilir nasıl lanet ederdiniz. Hiç değil. Tersine Kirilov'la ben hemen şu kanıya vardık ki biz Ruslar Amerikalıların yanında çocuk gibiyiz. Amerikalıların düzeyine erişmek için ya orada doğmuş olmak gerek ya da uzun yıllar orada yaşamak. Hem sonra biliyor musunuz değeri ancak 10 para eden bir eşya için bizden 1 dolar istedikleri zaman bu parayı seve seve hatta heyecan duyarak ödüyorduk. Her şeye hayran olup kalıyorduk. İspiritizmaya, linç yasasına, tabancaya, serserilere. Bir gün yolculuk sırasında bir adam elini cebime sokup saç fırçamı aldı. Başladı saçını fırçalamaya. Kirilov'la ben birbirimize baka kaldık. Kendi kendimize doğru bir şey yaptı dedik. Üstelik bu tutumdan pek de hoşlanır göründük. İşin tuhafı bu anlayış bizde yalnız kafanın içinde bir düşünce olarak değil pratikte de yaşıyor dedim. Şatov kağıttan adamlar diye yineledi. Ama ne de olsa kişisel deneyim edinmek için bir göçmen gemisiyle okyanusu geçmek, bilmedik bir ülkeye gitmek ve benzerleri. Bu gerçekten büyük bir ruh gücüdür. Peki sonra oradan nasıl geri döndünüz? Avrupa'daki bir dosta mektup yazdım. Bana 100 ruble gönderdi. Şatov konuşurken her zaman hatta en taşkın zamanlarında bile yaptığı gibi yerde bir noktaya bakıyordu. Ama bu sefer birdenbire başını kaldırdı. İster misiniz o adamın adını söyleyeyim size? Kim? Nikolay Stavrogin. Birdenbire yerinden kalktı. Ihlamur ağacından yapılma yazı masasına doğru gitti, bir şey aramaya koyuldu. Şatov'un karısının bir ara Paris'te Nikolay Stavrogin'le düşüp kalktığı hakkında bir vakitler kulağımıza bir söz çalınmıştı. Bu 2 yıl önce yani Şatov'un tam Amerika'da bulunduğu zamana rastlıyordu ki o zamanlar çoktan karısı onu Cenevre'de bırakıp gitmişti. Bu söylenti doğruysa ne diye onun adını anıyor, ne diye bu işi bana açıyor diye düşündüm. Birdenbire bana dönerek hala ödemedim bu parayı dedi. Bir an yüzüme baktı, sonra yürüdü, köşedeki eski yerine oturdu, büsbütün başka bir sesle sertçe sordu. Herhalde bir şey için geldiniz, ne istiyorsunuz? Sorunu olduğu gibi bir bir anlattım. İlk heyecanım geçtikten sonra soğukkanlılıkla düşünmeye vakit bulduğum halde gene işin içinden çıkamadığım Yelizaveta Nikolayevna için pek önemli bir şeyin söz konusu olduğu inancına vardığımı, kendisine yardım etmek istediğimi ama işin kötüsü ona verdiğim sözü nasıl yerine getireceğimi bilmediğimi, hatta şu anda bile söz verdiğim şeyin içinden çıkamadığımı sözlerime ekledim. Sonra genç kızın kendisini aldatma düşüncesiyle davranmamış olduğuna, üstelik bunu aklından bile geçirmediğine, aralarında bir yanlış anlaşma olduğuna, kendisinin birdenbire kalkıp gitmesinden kızın pek büyük bir üzüntü duyduğuna onu inandırmaya çalıştım. Beni dikkatle dinledi. Belki gerçekten bir gaf yapmış olmayayım bugün. Alışığım çünkü. Neyse o biçimde kalkıp gidişimin nedenini anlamadıysa onun için daha iyi. Kalktı, kapıya doğru yürüdü, kapıyı açtı, merdiven başından kulak kabarttı. Bu kızı görmek mi istiyorsunuz? Ben sevinçle, tamam tamam istediğim bu diye bağırdım. Ama nasıl etmeli de görmeli? Basbayağı evde yalnızken iner görürüz. O eve döndüğü zaman bizim oraya gelmiş olduğumuzu öğrenirse kızı çok fena döver. Yani Lebyatkin. Ben arada sırada gizlice gidiyorum. Bu sabah da kızı gene dövmeye kalkıştığı sırada ona bir temiz dayak attım. Ne diyorsunuz? Evet, saçlarından yakaladım. Kızı bırakıp bana girişmek istedi ama gözünü yıldırdım. İş böylece kapandı. Şimdi içip içip gelmesinden, olanları unutmamasından çekiniyorum. Bu olay aklına gelirse kızı acımadan döver. Hemen alt kata indik. 5. Lebyatkin'in kapısı kapalıydı ama kilitli olmadığı için kolayca içeri girdik. Bütün ev 2 kötü odayla sınırlıydı. Duvarlar is içindeydi. Paramparça olmuş pis duvar kağıtları yer yer sarkmıştı. Meyhaneci Filipov yeni binasına taşınıncaya kadar burasını lokanta olarak işletmişti. Lokantanın altında kalan öteki odaların hepsi kapalıydı. Lebyatkin'lere ancak 2 oda kalıyordu. Bir kolu kırılmış eski bir koltuktan başka evin bütün eşyası kaba tahta sedirlerle çam ağacından yapılma bayağı masalarla sınırlıydı. İkinci odada köşede Bayan Lebyatkina'nın yatağı vardı. Üzerine basma bir yorgan örtülmüştü. Yüzbaşıya gelince o rastgele bir yere soyunmadan yatıyordu. Her yanda ekmek kırıntıları, çöp yığınları, su birikintileri vardı. Birinci odanın orta yerinde ıslak büyük bir bez sürünüyor, onun yanında su birikintisinin tam ortasında bir ayakkabı eskisi sırıtıyordu. Belli ki burada kimsenin bir işe baktığı yoktu. Ne ateş yakan ne yemek pişiren vardı. Şatov'un dediğine bakılırsa bir semaverleri bile yoktu. Yüzbaşı ile kız kardeşi bu kente dilenciler gibi gelmişlerdi. Liputin'in dediği gibi kapı kapı dolaşıp dilenmişlerdi. Ama eline ummadığı bir para geçer geçmez yüzbaşı içmeye, bu yüzden de hiçbir şeye aldırmamaya başlamıştı. Görmeyi o denli istediğim kız orada ikinci odanın bir köşesine konmuş beyaz tahtadan bayağı bir yemek masasının önünde bir tahta sedirin üstünde sessiz sessiz oturuyordu. Kapıyı açıp da içeri girdiğimiz zaman sesini hiç çıkarmadı, yerinden kalkmaya gerek görmedi. Şatov, koridora açılan bu kapının hiçbir zaman kilitlenmediğini, üstelik bir kez bütün gece ardına kadar açık kaldığını söyledi. Demir bir şamdana dikilmiş ince bir mumun cansız ışığında, aşağı yukarı 30 yaşlarında, hastalıklı denecek kadar zayıf, arkasına koyu renkte eski püskü pamukludan bir entari giyinmiş bir kadın gördüm. Uzun boynu açık duruyordu. Seyrek saçları ensesinde, 2 yaşındaki bir çocuk yumruğu büyüklüğünde bir topuz halinde toplanmıştı. Oldukça şen bir havayla bize baktı. Şamdandan başka önünde masanın üstünde küçük bir ayna, bir deste yıpranmış iskambil kağıdı, lime lime olmuş bir şarkı kitabı ve bir iki yerinden ısırılmış ufak bir somun beyaz Alman ekmeği vardı. Bayan Lebyatkina'nın yüzüne allık ve düzgün sürdüğü, dudaklarını boyadığı anlaşılıyordu. Kaşlarına da rastık çekmişti, oysa kaşları rastıksız olduğu zaman da yeter derecede ince, uzun ve siyahtı. Dar, yüksek alnına sürdüğü düzgüne karşın açıkça belli olan derin 3 çizgi vardı. Topal olduğunu önceden biliyordum ama bizim önümüzde ne ayağa kalktı ne de yürüdü. Bu zayıf yüz bir zamanlar ilk gençliğinde güzel olabilirdi. Suskun bakışlı, okşayıcı, kurşun rengi gözleri şimdi bile daha güzeldi. Durgun, şen bakışlarında bir saydamlık, düşe dalmış gibi bir hal vardı. Gülümsemesinde de belli olan bu tatlı suskunluk, o kazak kırbacı, kardeşinin taşkınlıklarına ilişkin duyduklarımdan sonra beni şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürdü. Ne tuhaf şey ki feleğin dertli ettiği bu yaratıklar karşısında o her zaman duyulan acı duygu, tiksinti, hatta korku yerine ben daha o anda bu kızı seyretmekten zevk duyar gibi oldum ama hiçbir zaman bir tiksinti değil. Şatov kapının eşiğinde onu işaret ederek işte bütün gün böyle yapayalnız kımıldamadan oturur durur dedi. Bazen iskambil falı açar, bazen aynasına bakar. Kardeşi yiyecek içecek bile vermez. Öbür evde oturan yaşlı bir kadın acır da Tanrı rızası için arada bir öteberi verir. İnsan bunu yanan bir mumla böyle yalnız başına nasıl bırakır?